Ayrım 17, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 199. Cinayet ve Şiddet Tarifesi. Mafyanın yükseliş ve şekilleniş yılları olan 1800'ler sonu ile 1900'lerin başında mafyatik grup veya grupçukların terörü o kadar aleniyet kazanmıştı ki, bunlar herhangi bir işletme gibi pervasızca yapacakları işler karşılığında bir fiyat listesine bile sahiptiler. Üstelik bunların bir kısmının üyeleri henüz çocuk yaşta sayılabilecek gençlerden oluşmaktaydı. Bunlardan birisi de Vios çetesiydi. Vios adını taşıyan yeni bir çete çıktı ortaya. Üyelerinin dövüş sırasında attıkları çığlıklardan dolayı çeteye bu adın verildiği söylenir. Gene söylendiğine göre Vios'a katılmanın tek şartı en az bir cinayet işlemiş olmakmış. Vios'ların başlıca geçim yolu ısmarlama cinayet ve ağır yaralama işleriydi. Müşteri olmak isteyenlere basılmış bir fiyat listesi gösterirlerdi. Yumruklama 2 dolar, 2 gözü birden morartmak 4 dolar, burun ve çene kırmak 10 dolar, sopayla bayıltmak 15 dolar, kulak kesmek 15 dolar, kol ve bacak kırmak 19 dolar, bacaktan vurmak 25 dolar, bıçaklamak 25 dolar, büyük iş yani öldürme, becermek 100 dolar. Dipnot: John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı, sayfa 38. Cellatlar. Bütün bunların yanı sıra her mafya ailesinin bir ya da birkaç celladı bulunurdu. Bu cellatlar kayıtsız şartsız öldürmeye programlanmış, işinin uzmanı ve son derece soğukkanlı profesyonel katillerdi. Asla rastgele hareket etmezler, sadece ve hiç düşünmeden verilen emri yerine getirirler. Cinayet sanatındaki ustalıkları, kurbanlarına yaklaşmadaki kurnazlıkları tartışılmazdır. Ancak kurbanlara yaklaşmak her zaman kolay değildir. Eğer ortada bir şeylerin aksi gitme ihtimali doğmuşsa vazgeçer ve başka bir plan yapar. Fakat eninde sonunda bir yolunu bulur. Hedefiyle ilgili ayrıntılı bir araştırma yapmadan asla saldırıya kalkışmaz. O yüzden iş üstünde yakalanmış bir tetikçi son derece azdır. Bize ne kadar vahşi, insanlık dışı gelse de cinayet onlar için sadece teknik bir konudur. Eğer inisiyatifi kendilerine bırakılmamışsa avlarını istenen biçimde yok etmeye hazırdırlar. Ancak bunlardan biri öldürmede tereddüt gösterir ya da reddederse o zaman onların ölümü kesindir. Ayrıca mafya tarihinde sırf cinayet işlemek için kurulmuş özel organizasyonlara da rastlamak mümkündür. Ayrıca bütün profesyonel mafya katilleri cinayet sonrası cinayet esnasında kullandıkları silahlarını imha ederler. Çünkü yakalanmaları durumunda silah birinci dereceden cinayet delilidir. Bunun için bazıları silahının parçalarını söker, kimi demir testeresiyle küçük parçalara ayırır, bazıları deritir ya da hurdalıktaki presle de ezerlerdi. Çoğu da sadece namluyu söker atardı. Bu tip kirli silahların çoğunun akıbeti parçalar halinde denizin derinliklerini, kanalizasyon deliklerini, uçurum diplerini boylamak olurdu. Bir mafya katilinin yapacağı en büyük aptallık kirlenmiş silahını yanında taşıması veya evine götürmek olabilirdi çünkü. Nasıl olsa bir yenisi alınırdı. Bazı mafya katilleri ise müzisyen kılığında dolaşır, müzik aletleri kutularının içinde silahlarını saklarlardı. Mafya tarihinde Chicagolu Buster ya da kolejli diye anılan tetikçi bu tarz çalışırdı. Makineli tüfeğini keman kutusu içinde taşımasıyla ün salmıştı. Aynı şekilde her önemli cinayet önce cinayetin işleneceği bölgenin şefi ya da doğrudan komisyon tarafından onaylanırdı. Bu anlamda mafya içinde cinayet hiyerarşik bir süreçtir. Komisyon öncesi dönemde cinayetler çok rastgele ve fevri iken komisyon sonrası belli kurallara bağlanmıştır. Özellikle mafyalaşmanın ilk çeyrek asrında yüzlerce kişinin mafya tarafından öldürüldüğü hatırlanırsa buna bir fren koymak gerekiyordu. Üstelik bu sayılara beyaz kurt kumbarasına düşenler yani iz bırakmadan ortadan kaybolanlar dahil değildi. Mafya çeteleri arasındaki hesaplaşmalar bazen o kadar kanlı ve acımasız olurdu ki, özellikle de kurbanın suratı hedef alındığında, ceset en yakınları tarafından bile kolay kolay teşhis edilemezdi. Özellikle yakın mesafeden atışlarda yüz dağılır, çene kopar, dişler kırılır, göz çukurları ortaya çıkardı. Bu ise daha sonra cenazelerde sorun yaratırdı. Tabuttaki ceset son kez yakınlarına gösterileceği için kurbanı toplamak başlı başına bir maharet işiydi. O yüzden bu konularda işinin ehli cenazeciler vardı. Onların işi parçalanmış ceset veya suratları toparlamaktı. Onlar bal mumu ile harika sonuçlar alırlardı. Mafya cenazeleri hep onların hizmetiyle toprağa verilirdi. Dipnot: Baba filmindeki Sonny Corleone'nin öldürüldükten sonra Don Vito Corleone'nin daha önce kızına tecavüz edenleri onun adına öldürttüğü cenaze evi sahibinden ağlayarak borcunu ödemesini istemesini ve oğlunun yüzünü düzeltmesini talep ettiği sahne hatırlansın. Öldürme biçimleri. Elbette mafya söz konusu olduğunda bu gibi dehşet verici durumlar alabildiğini artıyordu. Örneğin 1982 yılında Palermo Merkez İstasyonu'nda bir araba içinde bulunan mafya üyesi Vito Ricco Bono'nun kesik başı gibi. Ya da Plaza Sant'Erasmo'da polisin bulduğu ölüm odası gibi. Burası Corleone ve Marchese ailesine ait özel bir işkencehaneydi. Kurbanlar konuşturulduktan sonra öldürülüp cesetleri aynı yerdeki bir asit havuzunda eritilerek son izleri de siliniyordu. Bu arada yeri gelmişken ilginç bir olay olarak belirtmeliyim. Özellikle Sicilyalı mafya katillerinin çoğu cahil ve boş inançlı türden adamlardı. Bunların kendilerine göre bir takım inanışları vardı ve bu eylemlerine kadar yansırdı. Böylesi inanışlardan birisi de kurşunlarının üzerine sarımsak sürmekti. Adam ölmese bile sarımsaklı kurşunun er geç onu kangren yapacağına inanırlardı. Gerçekte sarımsağın bu tür bir etkisi yoktu ama onlar buna inanmışlardı bir kere. Bir dönem bu adet gangsterler arasında hayli popülerdi ve bir çeşit moda olmuştu adeta. Mafya için kan önemlidir. Bütün varlığı temelde kan birliği, yani koska, aile üzerine şekillenen bir yapı olan mafya için kendi kanından birinin öldürülmesi apayrı bir sorundur. Eğer kendi kanınızdan biri ihanet etmişse onun cezasının verilmesini başkalarına bırakamazsınız. Bunun için ya gene kendi kanınızdan birini görevlendirmek ya da bizzat kendinizin yapmanız gerekir. Kural kendi kanınızdan birinin kanını ancak sizin akıtabileceğiniz yönündedir. İstisnai bir durum olarak gerçekleşse de mafya bazı durumlarda hasımlarını zehirlemek suretiyle öldürür. O kadar ki mafya jargonunda mermiyle öldürmenin diğer bir adı ise kurşun zehirlenmesidir. Ancak bu mafya dünyasında çok sık rastlanan bir durum değildir. Bunun nedeni bazı şartlarda mafya cinayetlerinin aynı zamanda çevresine ya da düşmanlarına bir mesaj ve gözdağı cinayeti olmasıdır. Mafya elbette ki işlerini mümkün olduğunca sorunsuz ve sessizce halletmeyi sevse de bu kadar sessizlikten de hoşlanmaz. Tersine mafya cinayeti kimin işlediğinin değil ama bir mafya cinayeti olduğunun bilinmesini ister. Bu onların namına nam katacaktır. O nedenle ani baskınlar, suikastler gırla gider. Cinayet gücün ve gövde gösterisinin ben varım demenin en dolaysız araçlarından biridir. Nasıl olsa kimse şahitlik etmeye kolay kolay yeltenemeyeceği için de bu konuda oldukça cüretkâr davranabilirler. Gündüz vakti bir kasaba meydanının tam ortasından tutun da New York'ta bir caddenin köşesine kadar cinayet işlemede fütursuz davranabilirler. Kısacası mafya cinayetleri çoğu kez tantanalı ve sansasyonel olmuştur. O yüzden zehirlemeyi mertçe bulmazlar. Ancak hapishane koşullarında itirafçı veya hasımlarını yok etmede zehirleme yoluna gitmişlerdir. Cinayet söz konusu olduğunda mafyanın yaratıcılığının üstüne yoktu. Her zaman tabanca, tüfek ya da bıçak kullanılmazdı. Örneğin Don Giuseppe Balsamo'nun emrinde çalışan ve Mormillo kardeşler olarak bilinen çete üyeleri rakiplerini rıhtım vinçleriyle öldürmede ustalaşmışlardı. Rıhtıma yaklaşan rakip çete üyelerini ya da haraç vermek istemeyenlerin kafalarını vinç çengeliyle ezerlerdi. Üç kardeşin üçü de vinç operatörüydü ve anlaşılan vinçteki ustalıklarını başka işler için de kullanıyorlardı. Korumaları tarafından öldürülen mafya şefi. Çok ender olarak olsa da bazen mafya şefleri kendisini korumakla vazifeli kişilerce yani korumaları tarafından öldürülebilir. Bu tip koruma ihanetlerinde emir çok daha üst bir merkezden ya da doğrudan komisyon tarafından verilmiş demektir. Örneğin 12 Temmuz 1979'da öldürülen Bonanno ailesinin lideri olan Carmine Galante bu şekilde öldürülmüştür. Pizza Connection, pizza bağlantısının önemli ismi Galante, kuzeninin restoranına özel olarak Sicilya'dan getirttiği iki korumasıyla birlikte gitti. Dipnot, Galante'nin mensubu bulunduğu aile Sicilya ve Marsilya üzerinden çok miktarda uyuşturucuyu ABD'ye sokuyorlardı. Bunun için her semtte paravan olarak bir sürü pizza dükkanı açmışlardı. Görünürde Sicilya'dan pizzalar için gerekli hakiki İtalyan salçası ve peyniri ithal ediyorlardı. Domates salçaları ve peynirler konserve kutular içinde geliyordu. Ancak konservelerin çoğunun içi uyuşturucu madde ile doluydu. O yüzden bu duruma Pizza Connection adı verilmiştir. Sonra birden içeri 3 kişi girdi, ateş etmeye başladılar. Galante ağzında pürosuyla beraber ölmüştü. Korumalar onu özellikle korumamış ve ardından kayıplara karışmışlardı. Olaydan sonra polisin yaptığı balistik incelemeye göre tam 5 silahtan 5 ayrı çap ve tipte kurşun sıkılmıştı. İçeri giren 3 kişi olduğuna göre diğer ikisi korumalar tarafından ateşlenmiş olmalıydı. Galante'nin öldürülme nedeni ise uyuşturucu işindeki kazancını, yani 25 milyar doları diğer ailelerle adil olarak dağıtmamasıydı. Onlar başkalarının aileleri. Mafya için en önemli hususların başında aile ve kan bağı gelir. Kendi ailesinden birinin burnu bile kanasa etrafı teröre boğabilecek bir mafya üyesi, çoğu durumda başkalarının ailesinden can almakta hiç tereddüt etmez. Özellikle de bunlar düşmanları ise. Bu yüzden başta mafya itirafçıları bundan çok acı şekilde nasiplerini almışlardır. Nitekim önce Bondate ailesinin tetikçisi olan ve sonra da eroin işlemede uzman olup kimyacı lakabını alan Francesco Marino Mannoia bunlardan biriydi. Sevdiği kız yerine mafya babası Pietro Vernengo'nun kızıyla evlendiği için bu işlere bulaşmıştı. Ancak itirafçı olduktan sonra mafya ondan intikam almak için annesini, kız kardeşini, teyzesini ve amcasını öldürecekti. Mafya bu konuda bazen o kadar ileri gidebiliyordu ki çocukları bile öldürmekten çekinmeyebiliyordu. Nitekim 1982'deki büyük davalar esnasında bu türden bir olay yaşandı. Henüz 11 yaşında bir çocuk olan Claudio Domino öldürüldü. Bunun nedeni çocuğun babasının duruşmaların yapıldığı binada temizlik görevlisi olmasıydı. Mafyanın çocuğun babasından bazı istekleri olmuş ve o da yapmayınca ceza olarak çocuğunu öldürmüşlerdi. Tabii benzeri daha başka olaylar da vardı. Özellikle o çocuklar bir mafya babasının annesinin çantasını kapmışlar ve kendi bölgelerinde bu gibi izinsiz işlere kalkışmışlarsa. 4 çocuğun öldürülmesi olayına bizzat karışan mafya itirafçısı Antonio Calderone itiraflarında bu olayı şöyle anlatıyordu. Çocuklar emeklilerin maaş aldıkları günlerde postane civarında kapkaççılık yapıyorlardı. Bir gün mafya babası Santa Paola'nın annesinin çantasını kaptılar. Çocuklar Santa Paola'nın adamları tarafından yakalanıp bir ahıra kapatıldılar. Ama hiç kimse onlara ne yapacaklarını bilmiyordu. Santa Paola ailesi onları öldürmek istiyor, Calderone ailesi ise buna karşı çıkıyordu. Santa Paola ailesinden biri onları öldürmek üzere görevlendirildi. Çocukların kapalı tutulduğu yere yemek götürme bahanesiyle gitti. Çocukların karnı acıkmıştı ve yemek getiren kişiyi görünce sevindiler. Tanıdıkları biri olduğu için ondan korkmamışlardı. Calderone ailesi hala çocukları kurtarmaya çalışıyordu. Aileler en sonunda çocuklar hakkındaki kararı, olay onun hukuki bölgesinde yaşandığı için Giuseppe Di Cristina'nın vermesi konusunda anlaştılar. Santa Paola ailesi mafyaya saygı duyulabilmesi için o çocukların ölmesi gerektiğini iddia etti. Di Cristina'nın kararı çocukların en küçüğü ile aynı yaşta 12 yaşında bir oğlu olmasına rağmen bu çocukların yaşamasının tehlikeli olacağı yönündeydi. Çocukları şehir dışına götüren arabayı Calderone kullanıyordu. İçlerinden biri o kadar küçüktü ki dedi Calderone, arka koltukta kayboluyordu. Çocuklar boğularak bir kuyuya atılırken Calderone arabanın içinde oturmuştu. Kuzeni çocukları boğmanın çok zor olduğunu anlatmıştı. Hatta aralarından bir tanesi kuyuya atılırken hala ölmemişti. Dipnot: Thomas Lapalainen, Mafya, sayfa 205. Mafyayı soymaya ve pantolonlarını indirmeye kalkarsan. Bazen de hayatta bazı aksilikler olur ve sırf mafyaya bulaştıkları için mafya birilerine şiddet uygulamak zorunda kalır. Artık burada mesele kişiseldir ama yanı sıra örgütün namusu da söz konusudur. İşte bize sanki bir Quentin Tarantino filminin senaryosu imişçesine gelen olaylar gerçektir ve mafyaya çatmanın çok kötü sonuçları olabileceğine dair anlatılan şu iki olay gerçekten ilginç örneklerdir. Hikaye şudur. Tıknaz orta boylu genç adam kapı önünde Mercury Topaz'ın sürücüsü kadına "Kontağı kapama, 3-5 dakikada gelirim" dedi. Kömür karası saçları omzuna düşen Rosemary kocasının ikazlarına alışıktı. 4 kelimeyle yanıtladı: "Merak etme, bol şanslar." Thomas Uva sosyal kulübün kapısını araladı. İçeride kadife örtülü masaya oyun kağıtları, destelerle kağıt paralar yayılmıştı. Thomas pardesüsüne gizlediği otomatik Uzi'yi kumarbazlara çevirip direktif verdi. "Bu bir soygundur. Cüzdanınızdaki paraları, saat ve takılarınızı masaya bırakıp duvara dizilin." Çehrelerdeki aşırı şaşkınlığı fark eden 28 yaşındaki Thomas, Uzi'nin namlusuna mermi sürerken sertleşti. "Çabuk, gecelemeye gelmedim. Plastik torbaya masadaki paraları, takıları aceleyle yerleştiren soyguncu, duvara dizili kumarbazlara tekrar seslendi. "Pantolonlarınızı çıkarın. Kahramanlığa kalkışmayın. Vururum." Tüm soygun 5 dakika sürmüştü. Torbayı kaptığı gibi Mercury'ye atlarken karısına "Gazla gidiyoruz" dedi. Öfkeli kumarbazlar pantolonlarını çekip peşlerine düşünceye kadar karı koca Uvalar köşeyi dönüp karayoluna çıkmıştı. Baskına uğrayan kulüplerin sahipleri mafya aileleri, soyulanlar Gambino ve Bonanno çetelerinin tetikçileriydi. Gangsterler kendileri için büyük utanç sebebi bu soygunları polise ihbar etmeye yanaşmadılar. 1930'lu yılların gangster çifti Bonnie ve Clyde'a özenen Uvalar, 1992'de New York'ta 10 kulübü aynı yöntemle basarak düzinelerle mafya mensubunu soydu. Mafya tetikçilerini soyma cüretinin yanı sıra gangsterlere pantolonlarını indirmek yeraltı aleminin tarihine geçti. Son dönemin en ünlü gangsteri Gambino'nun babası John Gotti adamlarına "derhal halledin bu rezilliği" şeklinde emir verdikten sonra bir hafta sonra Brooklyn'deki bir barbenden tüyo geldi. Aşırı sarhoş bir müşteri mafya kulüplerini nasıl soyduğunu övünerek anlattı. Adının Thomas olduğunu, John Gotti'ye hayranlık duyduğunu söyledi. "Yanındaki kadın çok içtin, gidelim artık" deyince barı terk ettiler. Gambino tetikçisi Sıska lakaplı Dominic Pizzona da işlettiği kulüpte soyulmuş, pantolonunu indirmeye mecbur kalmıştı. Patron bana 2 hafta zaman ver diyerek 2 yardımcısıyla Uvaların peşine düştü. Queens polisi 1992 Noel arifesinde Mercury Topaz arabasında Rosemary ile Thomas Uva'yı ölü buldu. Başlarına 3'er kurşun sıkılmıştı. Savcı 2005'te 2 cinayetle suçladığı Pizzona'nın Thomas tarafından soyulduktan sonra pantolonunu da indirtmesini gururuna yediremediğini, öldürdükten sonra ibreti alem olsun diye otomobili yakmadıklarını itiraf ettiğini söyledi. New York'un en acımasız mafya ailesi Gambino'lara karşı eyleme giriş kendi idam fermanını yazmaktan farksız. 1970'lerin başında varlıklı aile çocukları lise mezuniyetini bir partiyle kutluyor. Gecenin ortasında maskeli ve silahlı 5 kişi partiyi basıp gençlerin takılarını, paralarını topluyor. Genç bir kız "anneannemin evlilik takısı, almayın" diyerek yakasındaki broşu vermek istemiyor. Bir soyguncu yakayı sökerek broşu alınca kızın erkek arkadaşı "bunun cezasını çekersiniz" diyerek karşı çıkıyor. Soyguncu tabanca kabzasıyla başına vurup liseli genci öldüresiye dövüyor. Sabaha karşı 1 düzine adamıyla hastaneye gelen Carlo Gambino, öz oğlu gibi büyüttüğü yeğenini oksijen maskesi ve kollarında kablolarla görünce yanındaki iri kıyım adama "bulun bunları" diyor. New York'un bir tabloid gazetesinin polis muhabiri bu olaylar zincirini şöyle anlatıyor: 4 yıl içinde Monreal, San Francisco, Chicago, San Jose ve Mexico City'de 5 cinayette öldürülenlerin iki kaşlarının ortasından kurşunlanması dikkatimi çekti. Uyuşturucu işindeler sandım. Oysa polis kaynakları bu mafya infazı dedi. Liselilerden aldıkları takıları tefecilere sattıktan sonra komaya soktukları gencin Baba Gambino'nun yeğeni olduğunu öğrenen soyguncular çil yavrusu gibi dağıldılar. Ama aradan 4 yıl geçmesine rağmen Gambino çetesi izlerini bulup 5'ini de öldürdü. Dipnot Doğan Uluç, 22 Nisan 2007 Hürriyet Pazar, mafya babasının öfkesi 4 yılda geçmez. Gazetelerde yer alan şu haber ise mafyanın devlet kuvvetlerine karşı bile çekinmeden suç işleyebildiklerinin çok uç bir örneğidir. Güncel olması bakımından da ayrıca dikkat çekicidir. Meksika'da uyuşturucu mafyası bir yılda 400 kişiyi infaz etti. Mafya son olarak öldürülen bir polisin kesik başının yanına ailesi için tebrik notu bıraktı. Meksika'nın Acapulco bölgesinde son bir yıldır uyuşturucu çeteleri arasında amansız bir savaş yaşanıyor. Mafya savaşında Mencho adlı büyük kartele bağlı kalmayan satıcıların yanı sıra polis memurları da hedef alınıyor. Son bir yılda aralarında 15 polisin de olduğu 400 kişinin de infaz edildiği belirtiliyor. Mafya sadece öldürmekle bölgeye korku yayarak güvenlik güçlerinin kendilerine müdahalesini önlemeye çalışıyor. Bu kapsamda cesetlerin yanına uyarı mesajları bırakılıyor. Ayrıca YouTube gibi video paylaşım sitelerinde muhbirlerin infaz görüntüleri yayınlanıyor. Hatta mafya küçük gazetelere bile bu bölgede eroin satılmayacak, asayiş bozulmayacak, sizin dostunuzuz, bize sadık kalın yazılı ilanlar yayınlıyor. Mafyanın tehditler üzerine son 12 ayda 140 polisin görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Dipnot Vatan Gazetesi 14 Nisan 2007 mafyadan sevgilerle. Öyle veya böyle, mafya şiddetsiz duramaz ve varoluşunun temel göstergelerinden en önemlisidir. Şiddet mafya için ben varım demenin en dolaysız yoludur. Fakat mafya cinayetlerinin belki de en kötü yanı, cinayeti toplumsal açıdan kabul edilebilir bir durum haline sokması, insanlara ölmenin ve öldürmenin basit, kolay ve doğal bir iş olduğu hissini yaymasıdır. Mafyanın verdiği diğer bütün zararlar unutulsa bile, sırf bu etkisi bile onun ne kadar ürkütücü olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 208.